Ayrım 34, sayfa 235. Fen Lisesi. Matematik ve fen bilimleri dallarında üstün özel yetenekleri bulunan gençlerimizi yetiştirmek amacıyla kurulmuş Ankara Fen Lisesi de bu yönde atılmış önemli ve ilginç adımlardan bir başkasıdır. Okulun hazırlıklarına 1961 yılında Ford Vakfı ile MEB arasında yapılan bir anlaşma ile girişilmiştir. Buna göre Ford Vakfı şu hususlarda destek sağlamayı kabul etmiştir. A. Kurulacak okulda çalışmak üzere seçilecek öğretmenlerin ABD'de teksifi yetiştirme kursları ile hazırlanmalarının sağlanması. B. Okulun özel programlarının geliştirilmesi için yurdumuz ve ABD üniversitelerinden bu konuda bilgi ve ihtisası olan uzmanların işbirliği ve yardımını sağlamak. C. Okulun ihtiyacı olan öğretim araçlarını sağlamak. Öte yandan MEB ise şu sorumlulukları yüklenmiştir. A. Okul binalarının gereğine göre inşası. B. Yönetim ve öğretim personelini sağlamak ve giderlerini karşılamak. C. Yatılı olan okulun öteki giderlerini karşılamak. D. Öğrenci seçimini karma uzmanlar komitesince benimsenen esaslara göre gerçekleştirmektir. Tabii bütün bu hazırlıklar bakanlığın ilgili ve yetkili dairelerinin inceleme ve değerlendirilmesi sonucu kesin şeklini almıştır. Projenin hazırlıkları 1964 ders yılı başına kadar sürmüş ve ilk öğrenci grubu bu ders yılı başında yatılı olarak yeni okul binalarında öğrenime başlamıştır. Öğrenci seçimi. 1970 yılına kadar bu okulun öğrencileri iki aşamalı bir seçimle alınıyordu. Birinci aşamada ortaokulu başarı ile bitiren adaylara il merkezlerinde genel başarı ve genel yetenek testleri uygulanmaktaydı. Bu değerlendirmede en yüksek puanı tutturan toplamın %10-15'i belirli il merkezlerinde uygulanan ikinci seçime çağrılıyordu. Bu seçimde fen bilimleri yetenek testleri uygulanmakta ve katılan ortalama 1500-2000 aday arasından 100 kadarı seçilmektedir. 1970 yılına kadar her yıl yaklaşık olarak müracaat edenlerin toplamı 1000-15000 arasında değiştiği düşünülecek olursa, okula girmeyi başarabilenlerin ortaokul mezunlarından oldukça kapsamlı bir örneklemin yaklaşık olarak bu ölçeklere göre en üstteki %1'inin de kaymak kısmıdır. Bu tür uygulamadaki oldukça geniş aday tabanını seçime zarar vermeden biraz daha daraltmak ihtiyacı duyulmuştur. Adaylar müracaatlarını ortaokul son sınıftayken yaptıkları için bu kez müracaat hakkını sağlayabilmek için matematik, fen bilimleri, Türkçe derslerinden en az ortalama 7 numara almış olmak şartı da ön seçime eklenmişti. Böylece son 3 yıl içinde aday sayısını %50 oranında düşürebilmek olanağı sağlanmıştır. Okulun öğrenci kadrosu yıldan yıla 275 ila 300 arasında değişkenlik göstermektedir. Seçilen öğrenci kadrosunun yaklaşık olarak %80'i erkek, %20'si ise kız öğrencidir. Yukarıda değinildiği gibi süresi 3 yıl olan okul yatılıdır. Velilerinin mali gücü yerinde olanlar yatılılık ücretini ödemektedir. Mali durumu elverişsiz olanların çocukları ise ortaokul ve lise parasız yatılılık düzeni içinde meccani okuyabilmektedir. Program. Okulun özel programı olağan lise programlarına göre çeşitli açılardan farklılıklar göstermektedir. Bu farkları şöyle özetleyebiliriz. A. Bir anlamda olağan lise programının fen bölümü 2 yıl içine sıkıştırılmıştır. Bu sürede tarih, coğrafya gibi olağan konuların yanı başında fizik, kimya, matematik gibi dersler modern fen bilimleri ve matematik adı ile belirlenen bir çerçeve içinde okutulmaktadır. B. Son sınıfta öğrenciler fizik, kimya, matematik, biyoloji dallarından birisini seçerek ilgili inceleme, deney, araştırma ve uygulamalarla da zenginleştirilmiş bir derinleştirme programı izlemektedirler. Bu çalışmalarda bireysel projelere, laboratuvar deney ve araştırmalarına geniş ölçüde yer verilmektedir. C. Her sınıfta haftada 5 saat yabancı dil öğrenimi görmektedir. Laboratuvar çalışmaları ile de desteklenen bu öğrenim gerçekte programdaki sürenin dışına taşmaktadır. D. Sınıf mevcutlarının 20'yi aşmamasına dikkat edilmektedir. Böylece öğrencilerin gelişim ve başarıları ile görevlilerin bireysel olarak ilgilenmeleri ve yönetmeleri olanağı sağlanmaktadır. E. Okul öğrenci kadrosunun ihtiyaçlarını rahatça sağlayabilecek kitaplık, fizik, kimya, yabancı dil laboratuvarları, spor alanlarına sahiptir. F. Okulun yatılı oluşu öğrenimin günlük süresini uzatarak rehberlik ve öteki uygulamalara olanak sağlamaktadır. Başarı. Öğretime 1964'te başlandığına göre okul 1967 yılından beri mezun vermeye başlamıştır. Okul içindeki başarısızlık durumunun ortalama %2'yi geçmediğini ilgililer söylemektedir. Olağan orta öğretim kurumlarımızda yıllık başarısızlık oranı sınıftan sınıfa değişkenlik göstermekle beraber ortalama %25'in altına düşmediği hatırlanacak olursa, fen lisesi ortalama başarısızlık durumunun buna göre hayli düşük olduğu sonucuna varılabilir. Ayrıca öğretim ve eğitimin etkililik düzeyini üniversitelere giriş durumunu inceleyerek de değerlendirmek mümkündür. İlgililer, kurumu bitirenlerin %98'inin başarı ile giriş sınavlarını kazanıp diledikleri üniversite fakültelerine girebildiklerini belirtmektedir. Bu konuda karşılaşılan zorluğun bu öğrencilerin olağan lise programından farklı bir yaklaşımla yetiştirilişinden doğduğu belirtilmektedir. Okulun programında olağan lise programının yaygın genel kültürü yerine zenginleştirilip derinleştirilmiş bir fen bilimi ve matematik öğretimine ağırlık verilmektedir. Bu alanda FKB'dekine denk düzenlenen üniversite giriş sınavlarında bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Okulun üniversitelerle giriş sınavı yerine bu adaylar için kontenjan ayırtmak yönündeki çabası ancak bir üniversite tarafından benimsenmiştir. Öğrencilerin geldiği sosyoekonomik düzey. Kurum yalnız ortaokulu başarı ile bitirebilen öğrencilerden seçerek almaktadır. Bu kurumlar ise öncelikle ilçe ve il merkezlerinde bulunmaktadır. Köy niteliğinde ki yerleşme merkezlerinde ortaokula pek seyrek olarak rastlanabilir. Bu tür yerleşme merkezlerindeki ilk okulları bitirenlerden ancak küçük bir kesimi üst öğrenime gidebilme olanağını bulabilmektedir. Bu da ya öncelikle ortaokul bölümü bulunan öğretmen okullarına devam olanağını sağlayarak ya da bazı bölge okullarına bağlı ortaokullara devamla gerçekleştirilebilmektedir. Bunlardan öğretmen okullarına bağlı ortaokullar öncelikle dışa kapalıdır. Yani buraya girebilenlerin yalnız öğretmen okulu bölümünde üst öğrenime devamları zorunludur. Ancak ikinci kaynaktan ortaokulu bitirenlerin bu olanaktan yararlanabilme imkanı söz konusudur. Nüfusun bugün en az %65'i kırsal bölgelerde oturmakta olduğuna göre bu çok sınırlı bir açık kapıdır. Sonuç olarak kırsal ilkokulları bitiren çocukların bu olanaktan yararlanamadıkları söylenebilir. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi yüksek lisans öğrencilerinden Zahit Dirik, parantez içinde 1973, üstün zekalı çocuklar dersi ile ilgili olarak bu açıdan fen lisesi öğrencilerinden sınırlı bir örneklem üzerinde bir araştırma yapmıştır. İncelemenin deneklerini her 3 sınıfta sağladıkları üstün okul başarısı ile seçkinlik gösteren 24 öğrenciyi kapsamıştır. Bu öğrencilerin ailelerinin öğrenim, ekonomik durumları, kardeş sayıları, doğuş sıraları, doğum yerleri inceleme konusu olmuştur. Bulguları kısaca şöyle belirtilebilir. 1. Kümenin babalarının %50'si yüksek tahsillidir. Annelerden yalnızca birisi öğrenim görmemiştir. Çoğunluğu ortaokul ve lise mezunudur. İkisinin annesi ise yüksek öğrenim görmüştür. 2. Ailelerin ortalama yıllık gelirleri yurt için söz konusu olan ortalamanın hayli üstünde ve yılda 5000 lira çevresindedir. 3. Aralarında yalnız bir tane varlıklı çiftçi çocuğu vardır. Geriye kalanlar kent ve ilçelerde oturan memur, serbest meslek erbabı, tüccar gibi uğraşılarla hayatlarını kazanmaktadır. 4. Kardeş sayıları ortalama 3,5 çevresinde ve yurt ortalamasının altındadır. Kümenin %80 kadarı ilk ve son çocuktur. Bu bulgular daha önceki bölümlerde başka ülkelerde çok üstün yetenekli çocuklarla ilgili olarak yapılan araştırmaların sonuçlarına göre farklılık göstermemektedir. Buna rağmen üzerinde durulması zorunlu olan bir ayrıcalık söz konusudur. ABD tarım sektöründe çalışan ve bu yüzden kırsal yerleşme merkezlerinde yaşayan nüfus, genel nüfusun %10'u çevresindedir ve bu oranın daha da düşmeye devam ettiği belirtilmektedir. Endüstrileşmenin gerçekleşmiş olduğu ya da hızla geliştiği Avrupa ülkelerinde de bu oran kesin olarak büyük kentlerin lehinedir. Bu yüzden oralarda yapılan taramalarda kırsal bölge nüfusu arasından gelen çok üstün zekalı çocuk oranının düşük oluşunu olağan sayabiliriz. Halbuki bizde durum çok farklıdır. Nüfusun tarım kesimi açık bir çoğunluktadır. Fen lisesinde bu nüfus kesiminden pek az öğrenci oluşu öncelikle kaynağın ortaokulu bitirenler olarak seçilişinden ileri gelmektedir. Belki bu çizgiyi ruh bilim bulguları zorlamış olabilir. Yetenekler konusunda yapılan araştırmalar, müzik, resim gibi bazı özel yeteneklerin ilkokul ve hatta okul öncesinde belirtilerini ortaya çıkarabileceğini göstermektedir. Fakat matematik ve fen bilimleri alanlarındaki özel yeteneklerin erinlikten sonra daha belirgin duruma geldiğini gösteren deliller de var. Bu yaştan önceki anlık gelişimin özel yeteneklerden çok global bir yetenek gelişimi biçiminde olduğu ileri sürülmektedir. Ortaokulu bitirenleri kaynak olarak benimsemenin bir nedeni de bu olabilir. Buna rağmen okulla ilgili seçimin genel nüfusun önemli bir kesimindeki yetenek gizil gücü olanaklarını kapsamadığı ortadadır. Catelli'nin ABD'nin seçkin fen adamları arasında yaptığı araştırmada 1915'lerde gerçekleştirilmiş olmasına rağmen kırsal bölgelerin katkısının düşük olduğunu göstermektedir. Tabii bu bulguya da kırsal bölge nüfusunda fen yetenekleri gizil gücünün düşük olduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. Bu tür öğrenim öncelikle büyük merkezlerdeki kurumlarda sağlanabildiği için buralarda yerleşen ailelerin çocuklarının olanaktan daha kolay yararlanabildiği de ileri sürülebilir. Kısacası nüfusumuzun bu geniş kesimindeki yetenekler gizil gücünün de bu tür eğitim olanaklarından yararlanabilmesinin tedbirleri araştırılmalıdır. Değerlendirme. Fen lisesi programının uygulamaya konulmasından beri 8 yıl geçmiştir. Okulun ilk mezunları da girdikleri üniversite fakültelerini bitirmiştir ya da daha ileri ihtisas öğrenimine geçmiş durumdadır. Okulun programının yeterlik ve etkililik durumunu değerlendirmek için gerekli koşullar oluşmuş demektir. Bu yüzden şu hususların dikkatle ve öncelikle değerlendirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. A. Giriş sınavlarında kullanılan araçların ve yöntemlerin yeterlik ve etkililik durumları takip araştırmaları ile değerlendirilmelidir. Bu tür bir çalışmanın sağlayacağı bulguların ışığı altında seçim sistemi geliştirilmelidir. B. Uygulanmakta olan öğretim ve eğitim programının dikkatle düzenlenmiş kontrollü karşılaştırmalarla değerlendirilmesi gerekir. MEB'nin bugüne kadar girişmiş olduğu deneme okulları programlarının unutulup donduğu, hatta değerlendirilmeden gelişigüzel değişmelere konu yapıldığı görülmüştür. Bunun en yakın örnekleri İstanbul Atatürk Kız Lisesi ve Bahçeli Evler Deneme Lisesi programlarıdır. Yaklaşık olarak 20 yıldır işlemekte olan bu iki deneme programı laboratuvar niteliklerini çoktan yitirmiştir. Programları değerlendirilen uygulamaların ışığında değiştirilip geliştirilmemiştir. Özel programlarla yetiştirilen personelin neredeyse tümü değişmiştir. Çok yararlı olabilecek fen lisesi denemesinin de aynı biçimdeki başlangıçtaki programı ile donması tehlikesinin önlenmesi gerekir. Bu nedenlerle son yıllarda bu kurumda öğretim yapmak üzere yetiştirilmiş olanlardan bir kısmının ayrılmaya başlaması bu yönde bir tehlike belirtisi sayılabilir. Dikkatle üzerinde durulması gereken bir konu da şudur. Çağımız fen bilimleri ve teknoloji çağı olarak adlandırılmaktadır. 20. yüzyıl uygarlığı bu yönde hızla gelişmektedir. Bu konuda ülkeler arasındaki yarışmanın bel kemiği, bu gelişmeyi sağlayacak yetişmiş üstün beyin gücünün hem sayı hem de nitelik açısından eğitimini sağlayabilmektir. Hızla endüstrileşerek kalkınma çabası içinde olan yurdumuzun temel ihtiyaçlarından birisi de budur. Bu yüzden fen lisesi tipinde veya değerlendirme sonuçlarına göre onun değişken benzerlerine çok ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu deneme sonuçlarının değerlendirilmesi bu tür kurumların sayısını arttırmak açısından da gerekli ve önemlidir. Özel sınıf ve türdeş kümeler denemesi. 1960 yılında Ankara İlkokullarında özel sınıf ve türdeş yetenek sınıfları biçiminde iki denemeye girişilmişti. Bunlardan birincisi Ergenekon İlkokulunda o okul ve çevresindeki öteki okullarda yapılan taramalarla seçilen ve ZB'leri 125 ve daha yukarı olan bir grup öğrenci ile bir özel sınıf kurulmuştur. Zenginleştirilmiş özel bir programla çalışan bu sınıfın devamı olarak çevre ortaokullarından birisinde de bu özel sınıf programının sürdürülmesi tasarlanmıştı. Fakat ilk okuldaki bu öğrenci grubu ortaokula geçecek duruma geldiği zaman tasarlanan ortaokul sınıfı gerçekleştirilememiş ve bu özel sınıfı bitirenleri Ankara Maarif Koleji öğrenci olarak kabul etmiştir. İlk okuldaki deneme sona ermeden önce öteki birkaç ilimizin rehberlik merkezlerinden gelen önerilere dayanılarak ilgili icra dairesi bu deneme sınıflarının başka kentlerde de açılması konusunda talim ve terbiye dairesinin görüşünü istemiştir. Bu kurul önce Ankara'daki deneme sonuçlarının değerlendirilmesini ve sağlanacak bulguların ışığı altında başka illerde de yayılmaya gidilmesini teklif etmiştir. Fakat her nedense ilgili icra dairesi gerek bu özel sınıf çalışmalarının ve gerekse türdeş ilkokul sınıfları ile ilgili denemeye son verilmesini kararlaştırmıştır. Bu kararın yürürlüğe girdiği 1966 yılından beri de bu yönde başka bir teşebbüs yapılmamıştır. Türdeş ilkokul sınıfları denemesine de başta Ankara Sarar Okulu olduğu halde kentin 3 büyük ilkokulunda girişilmiştir. 1959 yılında bu okullara öğrenci yazılmak üzere müracaat edenlere grup yetenek ölçekleri uygulanmış ve bunların sonuçlarına dayanılarak her sınıf A, B, C bölümlerine ayrılmıştır. Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi A kümesi ortalamanın üstündekileri, B ortalamayı, C ise ortalamanın altındaki öğrencileri kapsıyordu. Ayırma kesin değildi. Öğrencilerin gelişme durumlarına göre bir kümeden ötekine aktarılma olanağı vardı. Programlar da öğrencilerin yeteneklerine göre zenginleştirilmiş ya da yalınlaştırılmıştı. Bu uygulama da yaklaşık olarak 5 yıllık bir çalışmadan sonra gerekli değerlendirmelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmadan sona erdirilmiştir. Bu noktada iki husus üzerinde durmaya ihtiyaç var. Bunlardan birincisi türdeş yetenek sınıfları ile ilgili olarak daha önce de belirtilmiş olanların hatırlatılmasıdır. Aynı ölçeklerde eşit ZB sağlamış olan bir küme öğrencinin çeşitli öğrenim dallarındaki başarı durumlarını etkileyecek çeşitli yeteneklerin gelişim düzeylerinde eşit olması gerekmez. Hatta farklı olmaları ihtimali daha güçlüdür. Örneğin bu öğrencilerden ZB'leri 110 olan 3 kişi alalım. Bunlardan birincisi bu sonucu öncelikle sözlü yetenekleri ölçen sorularda sağladığı başarı ile elde etmiş olabilir. İkincisi bu yeteneklerde daha düşük başarı sağlayabilmiş olmasına rağmen uzay ilişkileri, görsel bellek resimlerindeki saçmalıkları bulmak gibi testlerde yüksek puan almış olabilir. Üçüncüsünün ise üstünlük gösterdiği yetenekler sayı kavranılan ve sayısal ilişkiler yönünde olması mümkündür. Bu üç öğrenci yetenekleri açısından türdeş sayılarak bütün ilkokul öğrenim dallarında yaklaşık başarı sağlaması beklenemez. Bu yüzden öğrencileri ZB düzeylerine göre türdeş yetenek kümelerine ayırmak doğru sayılmayabilir. Ancak bu öğrencilerin anlıksal profillerini güvenilir biçimde sağlayabilmek olanağı varsa, onları sınıflarında öğrenimin çeşidine göre değişebilen özel yetenek kümelerine ayırarak yetiştirmek daha doğru olur. Anlık gücünü oluşturan çeşitli yeteneklerin gelişim seviyeleri arasında olumlu bir korelasyonun bulunduğunu önce de belirtmiştik. Fakat bunun varlığı bütün yeteneklerin aynı düzeyde gelişeceği anlamını taşımaz. Çeşitli ölçülerde değişkenlik olabileceği de hesaba katılmalıdır. Bu nedenle başka ülkelerde bu tür kümelemelerden kaçınılmaktadır. Şimdi üzerinde durulması gereken ikinci noktaya gelebiliriz. Gerek özel sınıf ya da türdeş yetenek sınıfları denemelerinin ve gerekse deneme okullarının akıbetleri önemli bir sorunu ortaya koymaktadır. MEB'nin benimsenmiş belirli bir politikasının bulunduğu hallerde bile uygulamalar geniş ölçüde yetkili makamlardaki görevlilerin kişisel tutumlarına dayanmaktadır. Yetkili kişi uygulamanın gereğine ve önemine inanıyorsa ya da inandırılmışsa söz konusu alanda bir gelişme belirmektedir. Fakat bu kişi ayrılıp yerine başkası gelince ondan önce başlatılmış olan çalışmaların yavaşladığı, durakladığı hatta sona erdiğine de tanık olabiliyoruz. 1960 yılından sonra ilk öğretim planlamasına paralel olarak yapılan 10 yıllık özel eğitim gelişme planının da uğradığı sonuç da bunun bir belirtisidir. Bu plan gereğince 1960-70 arasında gerçekleştirilmesi önerilen gelişmeler gerçekleşemediği gibi planın hazırlandığı zaman erişilmiş olanlarda da bir gerileme belirmiştir. Bu duruma başka uygulama alanlarında da yeterince örnek bulunabilir. Çalışma ve uygulamaların belirli ve kesinleşmiş bir bakanlık politikası yerine bir ölçüde uygulayıcıların tercihlerine bırakılması milli eğitimde gelişmeyi engelleyen önemli nedenlerden birisidir. Burada bunun nedenlerini araştırmak ve giderici önerilerde bulunmak amacımız dışında kalır. Fakat bu nedenleri dikkatle ve önemle araştırmak ve teşhis etmek zoru var. Eğitimin gerekli bir gelişme yönü olduğu benimsenip uygulamaya geçildikten ve bu teşebbüslere kamu kaynaklarından yatırımlar yapıldıktan sonra inandırıcı deliller bulunmadan kişisel ölçülere dayanılarak bu uygulamaları durdurmak kamu zararına bir tasarruftur. Eğer girişilen uygulama gerçekten yararsız, yetersiz ya da zararlı ise de bunu ya teşebbüse geçilmeden önce önlemenin yolunu bulmak gerekir ya da başladıktan sonra bu niteliğini kesin olarak ortaya koyacak delillere dayanılarak bu tür tasarruflara gidilmelidir. Kalkınma çabalarında sürekliliği sağlamak, emeklerin ürünlerinin biri birine eklenerek benimsenen amaçlara doğru ilerleyebilmenin en güvenilir yolu bu tür dayanıksız kişisel tasarrufları önleyici idari tedbirlerin alınmasıdır.